Ayrım 6.
Yakında sana koca bebek diyeceğim. Evet, Montpi. Eve lanet olası bademciklerden kurtulduğunda hayatında yepyeni bir dönem başladığını göreceksin. Önce boyun uzayacak, büyüyeceksin. Sonra güçlü ve adaleli olacaksın. Yüz yüze geniş bir göğüs kafesine edineceksin. Ufak tefek olduğum için benimle alay eden bütün çocukların ağzını burnunu kırabilecek miyim? Tabii, hepsinin. Ne diyorsun? Korku yeniden yiğitliğimi bastırıyordu. Şimdi olmaz. Çünkü 8 gün sonra Rio'ya gidiyor bizimkiler. Soruma karşılık vermekten kaçma. O zamana kadar bekleyebiliriz. Böylece de cesaretin perçinlenir, değil mi? Sen istediğine göre dediğini yapacağım. Bu düşünceye alışmam güç olacak. Sevinecek biri varsa o da Fayol. Hepimiz sevineceğiz. Dostum Fayol, Adam, ben. Maurus yüreğinde gerçekten bir curu curu kurbağası olabileceğine inanmıyordu. Bana biraz garip geliyordu da. Neden inanmayayım? İnsan hayatta ne çok şey inanıyor. Üstelik bütün düşlerin bir gerçek yanı olduğu yaştasın. Saate bakmak için elini kaldırdı. Büyüklerin bu hep saate bakmak için tutkuları insanların özgür davranışlarındandı. Özellikle de her şeyin en güzel olduğu anlarda. Maruz düşüncelerimi keşfetti. Biliyorum küçüğüm ama önümde çok yüklü bir hafta var. Anlıyor musun? Ayağa kalktım. O da kalktı. Ben yatağıma doğru yürüdüm. Bugün giysilerinle, ayakkabılarınla mı yatacaksın? Makaraları koyverdik. Çabucak ayakkabılarımı çıkardım. Soyunmaya başladım. Yastığımın altından pijamamı eliyle aldı. Önce pantolonu, sonra üstünü giydim. Mavrus'un parmakları düğmeleri iliklemeye koyuldu. Ve ben engin bir büyümeme isteği duyuyordum. Mavrus'u hep yüreğimin yanında tutmayı ve pijamamda 282 düğme bulmasını isteğiyle. Bütün günü bu düşünceyi kafamda evirip çevirmekle geçirdim. İlk bademcik ameliyatımın tüm ayrıntılarını anımsıyordum. Başarısızdı. Herkese, okuldakileri, komşulara bildirmiştim bunu. Büyük bir şamata koparmıştım. Ameliyat edildiğim için yeryüzünün en büyük yiğidiydim. Ama günü gelip de beni bir çeşit deli gömleğine sardıklarında ve koskoca bir iğne ortaya çıktığında haykırmaya başlamıştım. Beni tutmaya çalıştılar. Hemşireler geldi. Ben öyle bağırıyordum ki Natalie'nin işlerinden sesimi duymaları gerekirdi. Bir trajedi oldu bu ve benim için bir utanç. Adam'la gevezelik etmeyi düşünmek istemiyordum. Günlerden çarşamba olduğu için öğleden sonra yemek odasında çalıştım. Parmaklarım masanın altındaki kitapları koyacağım gizli yere okşuyordu. Biraz daha çok düş kurmaya yardım edecekti bu kitaplar. Mavrus'un sözleri kulaklarımda çınlıyordu. Birden başka bir şey düşündüm ve ayağa kalktım. Adam niyetimi sezdi. Dikkat dedi. Annen bunu yasakladı. Kimse bir şey öğrenmeyecek. Dada da anlatmaz. Onu bırakmıştım. Ve Juan Zio'dan ayrılmanın yarattığı ilk pişmanlıklar kendini göstermeye başlıyordu. Salona girdim ve ayaklarımın ucuna basarak ona doğru yürüdüm. Kapağı kaldırdım. O hiç unutamayacağım koku burnuma doldu. Selam Juan Zio. Aralıksız iskemleye çektim ve oturdum. Parmaklarımı tuşlara uzattım. Sevdiğim parçaları çalmaya koyuldum. Alıştırma değil. Önce Channing Thrice, sonra bir nocturne, ardından Schumann'ın çeşitli parçaları. Hiç çalmadığım gibi çalıyordum. Yaptığım şeyi sevdiğim için. Olanca iştenliğimle çalıyordum. Tüm yüreğimle. Bu da bana çok iyi geliyordu. Görüyorsun ya, böylesi ne kadar iyi. Alıştırma yapmadan geçen bir haftadan sonra parmaklarımın tutukluk yapma işine şaşırdım. Bir parça daha çaldım ve hiç beklemediğim, daha doğrusu bu kadar çok beklemediğim bir hüzün duydum. Keçe örtüyü büyük bir sevecenlikle yerleştirip kapağını kapadım. Ödevlerime döndüm ve yeniden Maurus'un sözleri kulağıma çalındı. Bu kez geri dönmeyeceğinden kesinlikle emindim. Korkuyordum. İkinci bir kez başarısızlığa uğrarsam kızarabilir, bir daha bana dönmeyebilirdi. Küçüğüm demeyebilirdi. Bu da olmadı. Ölmeyi yeğlerdim. Ama hepten ölmeyi. Akşam piyano çalmadığım için annemle ve kız kardeşimle kapının önünde oturmuş, Ayres sokağından dingin dingin hayata bakıyordum. Sanat okulunda öğretmenlik yapan yaşlı bir kadıncağız göründü. Yokuşu güçlükle tırmanıyordu. Evin önünde durdu ve bize merhaba dedi. Birden korkunç bir şey oldu. Kadın anneme, "Bugün öğleden sonra kapınızın önünde uzun süre durdum. Bir melek piyano çalıyordu. Harika bir şeydi." Annem gözlerimin içine baktı. Sesini çıkarmadı. Kıpkırmızıydım ve utanç içindeydim. 2 gün sonra okuldan döndüğümde ruhumu ezen bir şey hissettim. Bir rahatsızlık, bir uyarı, her zaman söylendiği gibi. "Nen var Zezi?" "Bilmiyorum Adam. Beni çok üzen bir şey." Eve girdik ve çantamı yemek masasının üzerine attım. Bir şey beni salona doğru itiyordu. Orada Marus'un koltuğuna düştüm. Juanzio'nun yerinde koskocaman bir boşluk vardı. Şimdi bu salon sessizlikten ölecekti. Kaygıyla Bayan Barbara'yı aradım. Tahtından indirilmiş gibi bir yana, bir sehpanın üzerine konmuştu. Önemi yok Bayan Barbara. Büyük bir adam olduğumda sana bütün sahip çıkacağıma, daha güzel bir piyano satın alacağıma söz veriyorum. Gerçek ruhumun bomboş olduğuydu. Gözlerimin yaşlarla dolmasını engellemek için çaba harcıyordum. Adam'ın sesi içimde alçakça şöyle söyledi. Güneşe bak dedi. Gidip güneşi uyandıralım. Şeytanın saati. Güç karar. Jorginho uzun süre salonun bu köşesinde durmamış gibiydi. Eşyalar birbirine yaklaşmıştı sanki. Büyümüşler ve yavaş yavaş onun yerini almışlardı. Ama gerçek salonun sonsuz, ölü ve çirkin olduğuydu. Unut dedi. Kendini suçlu hissetme. Cinayet işlemedin. Olacaktı bu. Biliyorum Adam ama görüyorsun. Yavaş yavaş unutuyorum onu. Neden Tarzan'ın kitabını okumaya devam etmiyorsun? Edeceğim, edeceğim. Ah Tarzan, Kaşindo, kızılderili kanımı uyandıran yeni bir dünya açmıştı önüme. Ormanda yaşayan maymunların Tarzan'ı, sarmaşıktan sarmaşığa uçuyor, gorillerle boğuşuyordu. Timsahlarla ve su aygırlarıyla yürüyor, panteri ardınca geliyordu. Fillerin sırtına biniyordu. Neredeyse yuttum Tarzan'ın yırtıcı hayvanlarını. Tek isteğim vardı artık. Bir an önce büyüyüp ormana kaçmak ve kendimi gazel derisinden ufak bir peştemal yaptırmaktı. Böylece her şey kolaylaşacaktı. Kızılderili torunu değil miydim? Vahşi kanı akmıyor muydu damarlarımda? Amazon ormanları da Afrika gibi aslanları gizlemiyor muydu? Ama nehirlerin hepsi uçsuz bucaksızdı. Timsahlarla ve tapirlerle doluydu. Doğa bilgisi kitabına bakmaktan bıkıp usanmıyordum. Üstüne üstlük Fayol'un öğretmenliği yaptığı doğa bilgisi dersine bayılıyordum. Kaşindo, benim için Kaşindo'ydu ama bilgisine, saygı ve hayranlıkla dolu olarak uzaklardan ziyaretine gelen herkesin gözünde Doktor Kaşindo'ydu o. Evet, Kaşindo bana bakıyor ve öğrenmem gerektiğini sanki keşfediyordu. Cılız görünüşümün altında sabırsızlığı bastırılmış, serüvenler dünyasını görmüştü sanki. Tarzan dizisini bitirdiğimde Şumaşur dizisini vermiş, ardından Denizler Kartalı, sonra da öbür eşsiz korsanlar gelmişti. Tılsımlı masaya döndüm. Parmaklarımı düzenli olarak üzerine vurdum. Ama Tarzan'a kavuşmak için duyduğum sabırsızlık dağılmış gibiydi. Zede, bugün neyin var? Hiç Adam. Yalnızca gırtlağımı düğümleyen bir şey. İçimde dalgalanan bir hüzün başlangıcı. Yine boğazın mı ağrıyor? Sorun bu değil Adam. Sen ve Peder Ambrosio gibi benzetimle konuşuyorsun. Öyleyse nedir? Gevezelik etme isteği. Biliyorum. Yatılı olacağım için kaygılısın değil mi? Ama çok rahat edeceksin Zezi. Korkunç bir özgürlük olacak bu. Top oynayabileceksin. Kim bilir? Belki Luis de Melo'nun takımına girebilirsin. İnanıyor musun bana? Ancak iyi oyuncuları kabul ederler o takıma. Bense korkunç beceriksizim. Bir parça idman yaparsan. Boşuna. Benim güçlü olduğum dal yüzme. Evet. Su gördüm mü deliriyorum. Yeniden sustum. Biliyorum Zezi. 2 ay boyunca Mavrus'tan yoksun kalacaksın. Herhalde seni görmeye gelemez. Kendi kendimle birlikte konuşmak istemediğim bu konu beni biraz üzüyordu. Tatsız bir konu bu. Ama buna kendini alıştırmalısın. Biliyorum, okulda beni görmeye gelemez. Her zaman yaptığımız gibi bütün akşam benimle konuşamaz. Tek çözüm, çok özlediğimde uyumam ve düşlerime girmesini dilemem. Derinden iç geçirdim. Ama beni mutsuz kılan yatılı olmak ya da Mavrus'un yokluğu değil. İşte o. Ne kadar üzgün ve düşünceli olduğunu fark ettin mi? Artık banyoda uyan pencere yaş Stella diye şarkı da söylemiyor. Her şey kızma tutkusu da kalmadı. Sessiz duruyor. Kitapların ve gazetelerin dünyasına dalmış. Okumaktan başka bir şey yapmıyor. Doğal bu. Ameliyat her zaman ameliyattır. Evet. Suskunluğuma döndüm. Peki Zezi. Duygularına saygım var. Konuşmak istemiyorsan konuşma. Üsteleyemeyecek kadar iyi tanıyorum seni. Mavrus'un dizleri üzerine konuşmaya devam ettim. Kaygılarımdan ona söz ettim. Dua et Zezi. Ameliyat her zaman ameliyattır. Bana onun kaya gibi sağlam olduğunu söyleyen sen değil misin? Doğru. Öyleyse çabuk iyileşir. Döndüğünde de sağlıklı olacak ve hayat eski akışına kavuşacaktır. Şimdi bile onunlayken rahat değilim. Onu seviyor musun? Biraz seviyorum. Eninde sonunda İğret'e baba. Ama benim babam. Gerçek bir düşman değil. Bazen çocukların büyüklerin ne istediklerini anlamadıklarını biliyorum. Ama kendince benim iyiliğimi istiyor olmalı. Böyle düşündüğünü işittiğime sevindim. Ardından ekledi. Kısa bir süre yatağın üzerine otur. Bugün inanılmaz bir sıcak var. Dediğini yaptım. Ama Maurus'tan pek fazla uzaklaşmadan. 2 ay birbirimizden ayrı kalacağımızı bilerek bütün bu anlardan yararlanmak istiyordum. Gerçeği biliyor musun küçüğüm? Farkına varmaksızın onu çok seviyorsun. Böylesi de çok iyi. Seni sevdiğimin yarısı kadar seviyorum onu. Evet, seviyorsun. Bir gün her şeyi olduğu gibi kabul etmeyi öğrendiğinde onu daha çok seveceksin. Doğru mu söylüyorsun? Yemin ederim. Bir gün onu olduğu gibi seveceksin. Çünkü insanlardan verebileceklerinin çoğu istenemez. Tıpatıp aynı. Neyin aynı? Peder Ambrosio'nun bunu bir keresinde başka sözcüklerle söyledi. Mutluluğun bulunduğu yerde olduğunu ve bulunması istenen yerde olmadığını. Tam olarak böyle değil. Onun sözlerini tekrarlamayı beceremiyorum. Çünkü Peder Ambrosio çok iyi konuşur, biliyor musun? Bir gün onu seninle tanıştırmak isterim, Maurus. Bunu büyük bir inançla söylemiyordum. İkisi de çok ayrı dünyalarda yaşıyorlardı ve birbirlerinden daha uğraş içindeydiler. Maurus. Johnny Willsmore'u tanıyor musun? Hayır. Tanrım. Sinemada Tarzan rolünü oynayan oyuncu. Hatırladım. Orman çocuğu Tarzan. Filmin yakınında Royal İstasyonu'nun sineması gelmişti. Görmek için sabırsızlıktan çatlıyorum. Maurus, beni biraz düş kırıklığına uğrattın. Çalıştığın yerde herkesin birbirini tanıdığını sanıyordum. Aman küçüğüm, orası uçsuz bucaksız bir yer. Engin bir kent. Natal gibi ufacık değil. Öte yandan o metro hesabına film çeviriyor. Ben Paramount'a bağlıyım. Hani filmlerin başında gösterilen küçük yıldızlarla dolu dağ var ya. Evet, oysa metro korkunç büyük bir aslan. Ama 3 yıl sonra metroyla bir film çevireceğimi sanıyorum. Ona kuşkulu bir yüzle baktım. Bunu beni avutmak için mi söylüyordu? Maurus düşüncelerimi anladı. Ciddi söylüyorum. Beni Janet McDonald'la birlikte seyredeceğin büyük ve müzikal bir filmde görebilirsin. Birlikte çok ilgi gören bir film yaptık. Aşkın Şafağı. Ben görmedim. Evde sözün edildiğini de hiç işitmedim. Ama sinemanın yakınından bile geçmedim. Senin filmin olduğunu bilseydim. Anlıyorsun değil mi? Çok küçüktüm. Şimdi nesin ki? O zaman daha da küçüktüm. Devam et. Evet. Metro hesabına film çevirirsem Tarzan'la da tanışırım. Ne büyük mutluluk. Bu yeni coşkunluk neden? Büyüdüğümde tıpkı onun gibi olmak istiyorum. Ormana gitmek, orada yaşamak, damarlarımda kızılderili kanı olduğundan hemen alışırım. Buna inanıyor musun Maurus? Genellikle bütün söylediklerine inanırım. Ama bu kez... Neden olmasın? Yalnızca ormanda yaşamak için birçok şeyle birlikte büyük bir güç ve dayanıklılık gerek. Bütün bunlar bende de olamaz mı? İstersen olabilir. Biber gibi kıpkırmızı kesilmiştim. Maurus'un nereye varmak istediğini kestiremiyordum. Biliyorum Maurus, bademcik ameliyatından söz etmek istiyorsun. Yaptıracağım ama ne zaman? Şimdi olanaksız. 2 ay süreli yatılı okuyacağımı biliyorsun. Ancak Rio'dan döndüklerinde. Dinle yavrum. Sorun değil bu. Her şeyi düzenlemesi için dostun Fayol'la konuş. Dudak büktüm. Ama beni hizaya getiren Maurus değil, Edim oldu. Haklı dedi, kesin kararını vermelisin. Maurus bir şey söylemiyor ama gözünü dikmiş bana bakıyordu. Peki, Fayol'la konuşacağım. Hele şükür, küçüğüm, seni güçlü, güneşte yanmış, balık gibi yüzerken görmek istiyorum. Seninle alay eden bütün o yumurcakların ağızlarını burunlarını kırarken... Tabii ama bana bir söz vereceksin. Veriyorum. Ameliyat günü yanımda olacaksın. Beni destekleyeceksin. Para cezası ödemek zorunda kalsan da yanında olacağım. Senin yakınında olmak için işimi bile bırakabilirim. Saatine baktı. Yüreğim hopladı. Hiç istemediğim an gelip çatmıştı. Buraya gel küçüğüm. Kollarını açtı. Gitmem gerekiyor. 2 ay ayrı mı kalacağız Maurus? Öyle gerekiyor değil mi? Parmaklarını gözlerimde gezdirdi. Gözyaşı istemiyorum. Çabucak geçecek ve çok mutlu olacaksın. Yaşıtın olan bir yığın çocukla oynayacaksın. Belki ama seni çok özleyeceğim. Beni yüreğinde Adam'ın yanı başında sakla. Zaman zaman da düşün. Beni bırakmadan saçlarımı okşamaya devam ediyordu. Bu akşam yatmana yardım etmeyeceğim. Böylesi daha iyi. Duvara dönüyor ve gidişine bakmıyorum. Benden uzaklaşıp duvarda kaybolduğunda bedenimde, ruhumda bir boşluk duydum. O da yavaş yavaş kararmış gibiydi. Verdiğim kararları Fayol'a anlattığımda şaşırıp kaldı. İyi anlayamadım Şuş. Birden bademcik ameliyat olmaya karar verdin ha? Marus'la bunun çok sözünü ettik. Ameliyat olmamı istiyor. Adam da zamanını kafamı bununla ütüleyerek geçiriyor. Ben ne yapabilirim? Evde kimse duymadan benimle doktora gelebilir ve ameliyat kararını alabilirsin. Peder Feliciano bir güçlük çıktığında yaptığı gibi başını kaşıdı. Ama Şuş bunu yapamam. Yapabilirsin. Maurus bana yapabileceğini söyledi. Evet, tabii. Ama benim sorumluluklarım ne olacak? Kimse bundan ölmez. Bademcik ameliyatı basittir. Hem sonra döndüklerinde onlara da sürpriz olur. Yine de bu konu üzerinde düşünmem gerek. Uzun süre düşünme. Bunun bir an önce olup bitmesi gerek. Sen de zamanını bana bundan söz etmekle geçiriyordun. Dondurmadan ve daha bir sürü şeyden söz etmekle. Saatini cebinden çıkarmakla, terli alnını silmek için kareli mendilini almakla zaman kazandı. Bir şey yapacağız Şuş. Her istediğini yerine getireceğim. Ama annenle baban yolculuktan döndükten sonra. Böyle hiç de hoş olmayacak. Olacak, göreceksin. Dönüşlerinde herhalde 3 gün daha yatılı kalacaksın burada. Onlar yerleşinceye kadar. Bundan yararlanıp doktoru görmeye gideriz ve ameliyatını yaptırırız. Onların haberi olmadan. Mutlak bir sır. Sana söz veriyorum. Ne zaman bizimle kalmaya geliyorsun? 2 gün sonra yola çıkıyorlar. Onlar gider gitmez eşyamı toplayıp gelirim. Peder Louise'i kandırmayı başardın mı? Başardım küçük şeytan. Büyüklerle birlikte olacaksın. Peder pek istemiyordu bunu ama sonunda razı ettim. Peder Ambrosio da eski kafalı. Düşünebiliyor musun Fayol o yumurcakların arasında yaşamayı? Güldü. Şimdi sınıfa koşuş. Zil çaldı. Ve o güne kadarki hayatımın en mutlu 2 ay oldu bu 2 ay. Top oynuyordum, eğleniyordum, koşuyordum, güneşe tıka basa doyuyordum. Ve boğazım bir mucize sonucu 10 üzerinden 10'u hak ediyordu. Bir kere bile kendini hissettirmedi. Bir öğleden sonra Peder Filol beni bu kadar iyi bir yüzle, böylesine şen şakrak görünce Peder Manuel'e şöyle dedi. Şu yumurcağın suratına bakın, elma gibi kıpkırmızı. Ona gereken buydu, yaşıt olan çocuklarla oynamak. Kafesinden dışarı çıkmak. Her istediğimi yapabiliyordum. Kimse bir şey yasaklamıyordu. Yaptığımdan kendim sorumluydum. O dönemde ailem biraz kalabalıklaştı. Fayol pazarları sinemaya gitmem için bana para veriyordu. 20. Yüzyılımız adlı bir filmde John Crawford'u gördüm. Maruz uzaklarda kaldığından ablam olabileceğine karar verdim. Kötü kız kardeşlerimden çok farklı, böylesine güzel bir ablanın Johnny Westmore'la evlenebileceğini ve hiçbir tehlikeyle karşılaşmaksızın ormana gideceğimizi düşündüm. Beni etkileyen bir başka film de Boyalı Kadın'dı. Hiç görmediğim bir erkek oyuncu Spencer Tracy oynuyordu. O amcam olacaktı. Sonra 2 abi buldum. George Raft ve Charles Boyer. Benden çok daha yaşlı abilerdi bunlar. Pazar oldu mu Fayol beni sinemaya yolluyordu. İstediğim bütün filmleri seyretmemi göz yumuyordu. Bunlardan hiçbirinin bana zararlı olmayacağını anlıyordu. Saat 4'e doğru sanki rastlantıyla Andre Albrus alanına kadar yürüyor ve gidip alanın ucunda beni bekliyordu. Sinemada bütün gördüklerimi ona anlatıyordum ve Fayol bundan zevk alıyordu. Ona yine ailemden söz ettiğimde kahkahalarla güldü. Ama Şuş fazla kalabalık olmuyor mu? Neden? Her zaman bir sürü erkek ve kız kardeşim olmasını isterdim. Uzaklarda olan kardeşlerimi ne kadar özlediğimi görerek yalnızlığımı anlıyordu. Anlamadığım bir şey var. Yeni ablan, Mavrus'un kızı mı? Daha düşünmedim. Yeni abilerinde kız kardeşi mi? Hiç önemi yok Fayol. Yok mu? Peki bu amca, Mavrus'un kardeşi mi? Olabilir. Çünkü o da müthiş biri. İyiliğin ta kendisi. Ama abilerim anlaşamıyorlar. Charles ve George. Habil ile Kabil gibi. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Birbirleriyle sersem, aptal gibi konuşmalar geçiriyorlar. Onlar da ne Maurus'un oğulları ne de Spencer Tracy'nin yeğenleri. Fayol dinlenmek için salondaki sıralardan birine oturdu. Kısa bir süre güldü. Devam edersen her şeyi birbirine karıştıracağım. Biraz karışık ama o kadar da değil. Bana şunu söyle Şuş, bu kadar insanı görecek zamanı nereden buluyorsun? Canım istediğinde buluyorum. Matematik dersinde bile. Kitabı elim alıyorum. Hafif bir esinti pencereden içeri doluyor. Ve her şey değişiyor. Sınıfta, okulda değilmişim gibi oluyor. Öyle hoş ki. Koca gövdesini kaldırıyor, başımı okşuyor ve yorumluyordu. Bu kafadan pek çok şey çıkacak. Şimdilik düş kur ve mutlu ol yavrum. Adımlarını sıklaştırıyordu. Dönelim. Yemekhanede çörekle peynir var. Seni hiç değilse daha şişman bulmalarını istiyorum. Ve yaşıyordum, oynuyordum, düş kuruyordum. Ama Mavrus'u düşünmek istemiyordum. Çünkü okula gelmeye niyetli görünmüyordu. Gerçek ailemi aklıma bile getirdiğim yoktu. Yalnızca dada da kirli çamaşırlarımı almaya geldiğinde ya da ütülenmiş olarak geri getirdiğinde bana haber veriyordu. Babam ameliyat olmuştu. İyiydi. Toplanmak için iki ayrı yodu tamamlayacaktı. Başka kereler ablam okula telefon ediyordu. Zaman uçup gidiyordu. Babam geri döndü. Bir hafta daha yatılı kaldım. Ve bir sabah hastanenin yolunu tuttum. Hindistan cevizi dondurma gibi soğuk soğuk terliyordum. Fayol benimle geldi ve muayene odasından çıkmadı. Bir bademcik ameliyatı özel ameliyat salonu gerektirmiyordu. Her şeyi kabul ettim. Adam içimden beni yüreklendiriyordu. Maruz da kapıda. Sırtında açık mavi bir gömlekle beni yüreklendirmek için gelmişti. Gülümsüyordu. Bir haksızlığın yarattığı acı. O ufacık şeyleri boğazından almalarıyla birlikte püft başladım soğuklanmaya. Okulun en ünlü kılıksızının pantolonları diye bilinen pantolonlarım beni kentin maskarası yaptı. Kollarımda incecik bir çıtayken düzgünce birer sopaya dönüştüklerinden onları hiç durmadan hareket ettiriyordum. Maskara, ödlek, hanım evladı. Tekme yumruk ve morarmış bir göz. Artık başım önde dönmüyordum eve. Beden eğitimi derslerini çok sevmeye başlıyordum. Bütün çabalarımı büyümek ve güçlenmek için harcıyordum. Maruz bile hayranlık içindeydi. Sana dememiş miydim küçüğüm? O eski şakasından vazgeçmişti. Ben küçükken diye bir hikayeye başlamadı. Sen o zamandan daha mı küçüktün küçüğüm demesine? Şimdi bunu bırakmıştı. Sınıfımın en büyük çocuğu olan ve futbolda birinci olan Juaroko buna boyun eğmişti. Ama en büyük merakım yüzmedeydi. Yüzmek. John Westmore'u gerçekten Tarzan olduğunda yüzdüğü gibi yüzmek. İtiraf etmek gerekir ki fayolun da göz yummasıyla öğleden sonra bazı dersleri asıyordum. Ama yolların uzağından geçerek babamın muayenehanesinde bulunduğu yoldan kaçınarak tabanları yağlayıp Potenks'e su sporları merkezine koşuyordum. Avucuma sığacak kadar küçük bir mayo giyme alışkanlığı edinmiştim. Şuş, Tanrı aşkına ölçülü ol. Her gün biraz daha büyük bir zafer kazanmış olarak dönüyordum. Şuş, her gün olmaz. Üç günde biri aşma.